Ayrım 18. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 204. 3. İngiltere'de Reformasyon'un ekonomik eğilimleri. Komünistimizi ütopyalarında takip etmeden önce bir sorunun daha ayrıntılarına girmek zorundayız. Bu soru cevapsız kalırsa araştırmamız da tamamlanmamış olur. Moore'un her çeşit sömürüden nefret edişi, Katolikliği savunmasıyla, manastırların ve Papa'nın sömürüsüyle nasıl bağdaşmaktadır? Bunun cevabı tek kelimeyle şudur. Halkın Katolik inancı ve vasıtasıyla sömürülüşü İngiltere'de Moore'un döneminde iyice azalmıştı. Burada Katolikliğin daha çok başka bir yanı öne çıkmıştı. Yani halk kitlelerinin proleterleşmesine engel olan yanı. Bu proleterleşmenin karşıtı olarak Moore, daha önce tartıştığımız politik ve hümanist motifler bir yana bırakılırsa, Katolik inancından yana yer alma hakkına sahipti. İngiltere, Papa'nın sömürüsüne en erken ve en fazla boyun eğen ülkelerden biriydi. Ama 14. yüzyıldan bu yana, 2. bölümün 4. faslında açıkladığımız gibi, İngiltere'nin Papa'ya bağımlılığı ve böylece Papa tarafından sömürülüşü de hissedilir derecede azaldı. Sömürüye nereye kadar göz yumacakları tamamen kralların keyfine kalıyordu. Papalar sadece ganimeti krallarla paylaşarak İngiltere'den para çekebiliyorlardı. Kutsal Baba ile gerçek inancın savunucusu birbiriyle pazarlık ediyordu. Papa'nın af fermanlarının reformasyonu harekete geçirecek olan satışı söz konusu olduğu zaman Papa, 8. Henry'e eğer izin verirse İngiltere'deki satışlardan elde edilecek gelirin 1/4'ünü kendisine bırakmayı önerdi. Ancak Henry, paranın 1/3'ünden daha azına razı olmayacağını bildirdi. Af fermanları böylece krallar için bir gelir kaynağı, yeni bir vergi haline geldi. Bu vergiyi kralların yerine sömürünün yol açtığı tüm nefreti üstlerine çekerek gelirden pay almak üzere papalar topluyordu. Papalar İngiltere'de kralların vergi tahsildarları olmuştu. Yalnız dünyevi iktidar değil, ruhbanlar da papadan neredeyse bütün bütüne kopmuştu. Kendilerinin ya da krallığın işine gelmediği zaman Roma'ya kilise vergisi ödemiyorlardı. 8. Henry'e 10'da 6 ödeyen aynı ruhbanlar, papaya sadece 10'da 1 ödemeyi bile reddediyordu. Papa talebini yarıya indirdiği halde onlara sözünü geçiremedi. Papalıktan ayrılmak, Almanya'daki gibi Roma'nın sömürüsüne bir son vermek için demek ki İngiltere'de tek çare değildi. Ancak biz Moore'un Almanya'daki reformasyona karşı tutumunu Almanya'nın değil İngiltere'nin durum ve koşullarına göre değerlendirmek zorundayız. Moore, reformasyonun sadece Almanya'ya özgü bir sorun olarak kalmayacağını önceden fark etmişti ve kısa süre sonra Lütercilik İngiltere'de kendini hissettirmişti. Ancak Lütherciliğin İngiltere'de her şeyden önceki hedefi pek öyle papalıktan ayrılmak filan değildi. Daha çok manastırlara ve dinsel vakıflara el koymaktı. Gerçekten de bu durum daha sonra Henry'nin kiliseye ilişkin reformasyonunda en güçlü ekonomik motif oldu. Henry bu yola politik bir neden, yani papalık için İspanya ile mücadelede uğradığı yenilgi ve ekonomik bir neden, yani vergileri arttırmak artık amacı aştığı ve tehlikeli bir hale geldiği zaman onu kilisenin mal varlığına el atmaya zorlayan çektiği para sıkıntısı itmişti. Çevresindekiler, yani kilisenin toprak mülkiyetinin serbest rekabete başka bir deyişle arazi yağmacılarına terk edileceği anı açgözlü bir sabırsızlıkla bekleyen büyük toprak sahipleri ve arazi spekülatörleri onu bu konuda cesaretlendiriyordu. Kilisenin toprak mülkiyeti İngiltere'de önemli bir mülkiyetti. Bir dizi belgede toplam arazilerin 1/3'ü gösterilmektedir. Tıpkı Almanya ve Fransa'daki gibi. Bulabildiğimiz en yüksek tahmin, Wade'in History of the Middle and Working Classes, Londra 1835, sayfa 38 adlı kitabında yer alıyor. Buna göre kilisenin İngiltere'deki toprak mülkiyeti toplam arazilerin 1/7'sini tutuyor. Müthiş bir iddia ama ne yazık ki buna gerekçe olarak en ufak bir kanıt yok. Wade'in ötekilerden bu denli ayrılan bir veriyi nereden aldığını bilmiyoruz. Belki de bir yanlış anlamaya dayanıyor. Bu devasa toprak mülkiyeti üzerindeki geleneksel üretim tarzı İngiltere'nin öteki mülkleri üzerindekinden çok daha uzun bir süre devam etmiştir. Feodalizm, manastır iktidarının ve saygınlığının dayandığı ekonomik temeldi. Manastırlar bu ekonomik temele ellerinden geldiğince sıkı sıkıya sarılıyordu. Elbette onlar da ortaya çıkan yeni üretim tarzına ödün vermek zorunda kalıyorlardı ama bunu isteyerek yapmıyorlardı. Sağlam yapıya sahip bu birliklerde feodal gelenekler güller savaşlarında yok olmuş, eski soyluların ardından gelen yeni soylular arasındaki geleneklerden çok daha canlı şekilde sürüyordu. Yeni soylular inceleyip sık dokumadan o günün kapitalist akımlarına kapılırken ve kazanç hırsını en başta gelen bir tutku haline getirirken, manastırlar toprak mülkiyeti bakımından iktidarlarının temelini hala sırf topraklar üzerinde değil, üstelik insanlar üzerindeki tasarrufta görüyordu. Orta çağda yaptıkları gibi topraklarının ve arazilerinin bir bölümünü birçok yarı feodal işçiyle işletmeye devam ediyorlardı. Serfleri iyi davranarak kendilerine bağlamaya çalışıyorlardı. Onların birer kiracıya dönüşmesine artık engel olmadıkları zaman çok uzun süreli kira anlaşmalarıyla kendilerini güvence altına almayı deniyorlardı. Bu yüzden manastırlar kırsal kesimdeki halkın proleterleşmesine pek katkıda bulunmuyordu. Köylü nüfusunun en yoğun olduğu mülkler manastırlarınkiydi. Bütün bu mülkler birdenbire kapitalist sömürüye terk edilmiş olsaydı nasıl bir etki yaratacağını tasavvur etmek mümkündür. Yalnız birçok manastır sakini değil, üstelik kiracılarının büyük bir bölümü ile diğer küçük çiftçiler de hızla proleterleşmek zorunda kalıyordu. İşsiz proletaryanın sayısı aniden büyük boyutlara ulaştı. Ancak manastırlarla birlikte aynı zamanda orta çağın yoksullara yardım eden güçlü kuruluşları da çöktü. Kilisenin bu işlevini ilk bölümde ele almıştık. İngiltere bu konuda kendine özgü bir özellik göstermiyordu. Bu yüzden üzerinde daha fazla durmuyoruz. Sonuç, manastırlara el koyulması, yoksul sayısının artmasıyla ve yoksulların sonuncu sığınaklarının yok edilmesiyle aynı anlama geliyordu. Moore, Reformasyon'un Almanya'daki gibi ilk etkilerini, yani kralların ve soyluların kilise mülklerini kendi servetlerine kattıklarını gördü. Luthercilerin İngiltere'de de kilise mülklerine el koyulması için çığlık çığlığa feryat ettiklerini gördü. Köylülerin proleterleşmesine ve sömürülmesine karşı çıkan biri olarak Moore, İngiltere'nin kendine özgü ekonomik durumunu göz önüne alarak reformasyonun aleyhinde olduğunu açıklamak zorundaydı. Luthercilerin talepleri manastırlarla sınırlı kalmadı. Loncaların servetine de el koyulmasını istediler. Büyük bölümüyle toprak mülkiyetine yatırılan, genellikle vakıflardan oluşan bu servet, hastanelerin, okulların ve bakım evlerinin ayakta kalmasına, yoksullaşmış lonca üyelerinin desteklenmesine, evlenenlere çeyiz tedarikine, dul ve yetimlerin bakımına ve de benzer şeylere yarıyordu. Proleterleşmeye, özellikle zanaatçıların proleterleşmesine karşı bu vakıfların nasıl da büyük bir engel teşkil ettiği kolayca anlaşılıyordu. Bu vakıflar meydana çıktıkları döneme uygun olarak kısmen bir kilise karakteri taşıyordu. Bunlar ölenlerin ruhuna düzenlenen ayinler, şapellerin idamesi ve benzer şeyler nedeniyle hükümlere bağlıydı. Bu hükümler İngiltere'deki Luthercilerin lonca servetine göz dikmelerine dinsel bir görünüş vermek ve boş inanca dayalı örfleri bastırmak için uygulamayı meşrulaştıran hususları oluşturuyordu. Kilise ve lonca servetine el koyulmasını savunanlar taleplerini ekonomik motiflerden çok dinsel motiflere dayandırıyordu. Karşıtları da bunu reddederken aynı şekilde davranıyordu. Moore da bu alanda muhaliflerinin yolunu izledi. Kilise mülklerine ve dinsel vakıflara kaleme aldığı Ayinlerin Savunusu adlı yazısıyla arka çıktı. Kilise mülklerini hedef alan mücadele ancak enerjik ve yetenekli savunucuları giyotine boyladıktan sonra sonuçlandı. Moore'un idamından bir yıl sonra önce zaviyelere, 1540'ta da büyük manastırlara el koyuldu. Ne var ki bütün bunlar 8. Henry'nin ihmalci ekonomi politikası ile kuklalarının arsız düzenbazlıkları nedeniyle devlet hazinesinin suyunu çekmesine bir son veremediği ve de umutsuza basılan sahte paralar artık bir işe yaramadığı için sonunda loncaları ortadan kaldırmak ve servetine el koymak üzere riskli bir adım atıldı. 8. Henry iktidarının son 2 yılı içinde bunu hedef alan bir yasa çıkarıldı. Ama bu yasa ancak Henry'nin oğlu 6. Edward döneminde yürürlüğe girdi. O zaman bile Londra'nın en güçlü loncalarına dokunmayı kimse göze alamadı. 8. Henry'nin iktidarda olduğu günlerde İngiltere'deki reformasyon halkı daha çok sömürmek ve kralın birkaç cibiliyetsiz kuklasını zengin etmek için başvurulan en pervasız uygulamalardan biriydi. Bu yüzden reformasyon halkın arasında rağbet görmedi. Tersine giderek artan bir şekilde antipatisini topladı. Moore'un öngördüğü, mücadele ettiği şey oldu, bittiye getirildiği ve halk yapılan soygunun tüm ağırlığını üzerinde hissettiği zaman Moore'un uğrunda öldüğü eğilimler galebe çaldı. Halk Henry'nin oğlu 6. Edward tahttayken 1549'da ayaklanarak protestan egemenlere karşı baş kaldırdı. Gerçi ayaklanma bastırıldı ama halk kitleleri Henry'nin İspanyol Katarina'dan olan kızı Katolik Maria'yı tahta çıkarmayı başardı. Moore reformasyona karşı çıktığı zaman demek ki sömürülen halkın çıkarlarına ters düşmüyordu. Onun yazgısını belirleyen halktan daha ileriye görmesi, reformasyonun sonuçlarını öncelemesiydi ki bu sonuçlar halkın büyük bölümünün bilincinde sonradan yer bulmuş ve halk Moore'u inançları uğruna hem de bu inançların güçlü bir akım tarafından halk arasında henüz yayılmadığı bir dönemde yaşamını feda etmeye zorlamıştı. 8. Henry'nin reformasyonu sömürüye karşı bir mücadele değildi. Halkın hiçbir ihtiyacına cevap vermiyordu. Ne ki 6. Edward'dan sonra gelen Kanlı Maria döneminde İngiliz halkı ile Katolisizm arasında ekonomik bir karşıtlık ortaya çıktı. Ancak o zaman mutlakiyetçiliğin reformasyonu geniş halk kitleleri için ekonomik bir çıkar haline geldi. 8. Henry'nin Anna Boleyn'den olan kızı ve Maria'nın halefi Elizabeth'i bu kadar popüler yapan uygulamalar nedeniyle protestanlık ancak o zaman hazır duruma geldi. Geniş halk katmanlarını İngiltere'de reformasyona kazandıran karşıtlık İngiltere ile Roma arasında değil, İngiltere ile İspanya arasındaydı. İngiltere'nin Papa tarafından sömürülüşü bildiğimiz gibi Henry'nin reformasyonundan önce önemini kaybetmişti. Bu yüzden İngiltere'de Papa'dan Almanya'daki kadar nefret edilmiyordu. Ancak İngiltere ticari bir güç olarak ön plana çıktığı zaman çıkarları 16. yüzyılın en büyük ticari gücünü teşkil eden, Akdeniz'in batı havzasına egemen olan ve okyanusu tek başına ele geçirmeye çalışan İspanya'nın çıkarlarıyla çatıştı. Ticaretini geliştirmeye uğraşan İngiltere'nin yolu hemen hemen her yerde İspanya tarafından kesiliyor ya da engelleniyordu. İngiltere'nin ticareti barış hüküm sürmesine rağmen amansız bir gerilla savaşı yürüttüğü İspanyol ticaretine karşı mücadele içinde sistemli şekilde korsanlık yaparak güçlendi. İberik Yarımadası sahillerinden Kuzey Denizi'ne kadar İngiliz korsan gemileri Amerika'dan gelen gümüş yüklü İspanyol gemilerini ya da Hindistan'ın değerli mallarını Lizbon'dan Anvers'e taşıyan zengin ticaret gemilerini kollayarak dolaşıyordu. 1580'den 1640'a kadar Portekiz, İspanya'nın bir eyaletiydi. Köle ticaretinin yanı sıra korsanlık İngiltere ticaretinin gelişmesinin temel taşlarından biriydi. Her ikisi de resmen destekleniyordu. Elizabeth köle ticareti için gerekli gemileri kendisi yolluyordu. Donanmasına ait gemiler korsanlık yapıyordu. Ünlü gezgin Francis Drake gibi köle tacirleri ve korsanlar Elizabeth'in gözdeleriydi. Emri altında liman zabıtası bulunan İspanyol Engizisyonu ele geçirdiği yerde yakarak boşu boşuna korsanların gözünü korkutmaya çalıştı. İngilizler aynı acımasızlıkla cevap verdi. Sonunda Philip'in sabrı taştı ve korsan yuvasını yok etmek için büyük bir donanma hazırladı. Ama bilindiği gibi bunun sonu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu durum liberal tarihçilerin İspanyol fanatizminin sırtından ve burjuva korsanlığının lehine özgürlükçüymüş gibi davranmak için rağbet ettiği bir bahanedir. Denizlere egemen olmak için girişilen mücadelenin sonucu bu iki ulus arasında baş gösteren sınırsız öfke ile şiddetli nefretti. İspanyollar 16. yüzyılda İngiltere'nin can düşmanı, bir İngiliz için bütün çirkinliklerin simgesiydi. Ama Papa İspanya'nın kuklasıydı. Katolik olmak İspanyol olmak demekti. Can düşmanına hizmet etmek, vatana yani onun ticari çıkarlarına ihanet etmek demekti. Bu karşıtlıktan Elizabeth'in popüler protestanlığı doğdu. Bu popüler protestanlık nedeniyle reformasyon ilk defa ulusal bir hareket haline geldi. 8. Henry'nin saltanatı sırasında ise ekonomik açıdan sadece borç batağına düşmüş bir kralın ve aynı şekilde borca batmış birkaç sefihin açgözlü spekülatörlerin soygunculuğundan başka bir şey değildi. Ne var ki mutlakiyetçiliğin reformasyonu İngiltere'de tek reformasyon hareketi değildi. Ondan önce bir tarikat kurulmuştu. Bu tarikat yalnız kilisenin değil, üstelik kralın ve dünyevi büyük mülk sahiplerinin sömürüsüne karşı da mücadele ediyordu. Hem kralın protestanlığına hem de aynı şekilde katolisizme düşmandı. Tarikat, halkın alt katmanları arasında, özellikle de Moore'un arka çıktığı köylülerin, kentlerdeki küçük esnafın ve proletaryanın arasında kök salıyordu. Bunlar, Wycliffe'in öğretisini izleyen, Calvinizm'de kendilerine daha uygun bir öğreti bulan, ardından da Püritanizm'de karar kılan, önceden sözünü ettiğimiz Lollhardy grubuydu. Lollhardy'ler bir çeşit sosyalizm geliştirmişlerdi. Ama bu, Moore'un sosyalizminden tamamen farklıydı. Lollhardy'lerin sosyalizmi, kısmen feodal, doğal katolisizmin dinç ruhuyla, kısmen de yükselen burjuvazinin şen, kültürlü, hazcı ruhuyla dolu görünüyordu. Bu sosyalizm mümkün olduğunca alt düzeylere kadar bastırılmış, ezilen, umutsuz sınıfların dışa vurumuydu. Karanlık, mahzun, çileci, barbarcaydı. Bu karşıtlığa bir de Moore'un her çeşit halk hareketine karşı duyduğu antipati eklenirse, o zaman Lollhardy'lerden niçin hoşlanmadığı anlaşılır. Öte yandan Moore, bir İngiliz'in görüş açısından Alman Anabaptistleri de mahkum ediyordu. Anabaptistler, Reformasyon döneminde kurulmuş bir tarikat, kiliseyi reforme etmeye çalışıyordu. Yetişkinlerin de vaftiz edilmesini doğal karşılıyordu. Bunlar Moore'a yarı Lollhardy'ci, yarı Luther'ci gibi geliyordu. Haklarında vardığı yargı hiç de hayırlı değildi. Johann Kochlaeus şunları yazıyordu. Bir zamanlar Afrika'nın yaptığı gibi şimdi de Almanya her gün yeni canavarlar yaratıyor. Anabaptistlerden daha korkunç ne olabilir? Ve bu salgın birkaç yıldan beri nasıl da çevreye yayıldı. Moore 1532'de kaleme aldığı Confutation of Tyndall's Answer başlıklı yazısında şöyle der. Tyndall'ın bir zamanlar vaaz ettiği bu iğrenç zındıklığı yalnız savunmakla kalmadığını, üstelik bunun o günden beri Anabaptistlere eşlik ettiğini görebilirsiniz. O gerçek kilisenin kendi nezdinde olduğunu öne sürüyor ve şu sözleri söyleyenlerin de kutsal kitapla ve Tanrı kelamıyla uyum sağladığını iddia ediyor. Çocukların vaftizi geçersizdir. Hristiyanlıkta ne manevi ne de dünyevi bir kral olmalıdır. Kimse bir şey için bu benimdir dememelidir. Çünkü Tanrı kelamına göre bütün topraklar ve mülkler insanların ortak malı olmak zorundadır. Bütün kadınlar erkeklerin hem en yakın akrabaların hem de en yabancı kişilerin ortak malıdır. Her erkek her kadının kocası, her kadın her erkeğin karısı olmalıdır. Son olarak aziz kurtarıcımız İsa sadece bir insandır, asla bir tanrı değildir. Komünist Moore'un iğrenç bir zındıklık diye komünizmi lanetlemesi garip bir tutarsızlık gibi görünüyor. Ancak bu tutarsızlık rastlantısal kişisel bir fenomen değildi. Temeli sosyalizmin başlangıcının özünde yatıyordu. Moore ile Münzer arasındaki karşıtlık, sosyalizmin tarihi boyunca süre giden, ancak komünist manifesto ile aşılan büyük karşıtlığın yani ütopyacılık ile işçi hareketi arasındaki karşıtlığın nüvesini barındırıyordu. Teorisyen Moore ile ajitatör Münzer arasındaki karşıtlık, özü itibariyle tıpkı Owencilik ile Chartism, Fourierçilik ile Fransa'daki eşitlikçi komünizm arasındaki karşıtlık gibi aynıdır. İdeal devletinin gerçekleştiğini görmeye sabırsızlıkla can atan Moore, aşağıdan başlayarak sömürüye son verme girişimlerinden ürkerek çekinmiştir. Bu yüzden Moore'un görüş açısından komünizm olguların mantığı nedeniyle sınıf mücadelesi içinde gelişmemiştir. İnsanlığa onu yukarıdan zorla kabul ettirecek güçlü birini kazanmayı düşünmeden önce kafalarda hazır olması gerekiyordu. Bu bir yanılsamaydı ama Moore en büyük zaferini özellikle bu yanılsamaya borçluydu. Kapitalist üretim tarzına karşıtlık oluşturan ama aynı zamanda daha önceki gelişim aşamalarını geride bırakan kapitalist uygarlığın kazanımlarını da koruyan bir üretim tarzını, kapitalist üretim tarzına olan karşıtlığı tepkiden ileri gelmeyen bir üretim tarzını tasarlayabilmemizi biz de bu yanılsamaya borçluyuz. 18. ayrımın sonu, sayfa 212.